5. dizin sayfa 130. 11. kısım katil. Mareşal Tito tarafından yönetildiği günlerde Yugoslavya suçun hemen hemen görülmediği bir toplumdu. Bir turistin taciz edilmesi düşünülemezdi. Kadınlar sokaklarda güvenle dolaşıyorlardı. Yasa dışı yollardan para koparma diye bir şey yoktu. Yugoslavya'nın 1918'de batılı müttefikler tarafından yamanmış 7 eyaleti Avrupa'nın en gaddar ve şiddet düşkünü gangsterlerini ürettiğine göre bu da gerçekten garipti. Bunun nedeni 1948'den sonraki Yugoslav hükümetinin Yugoslav suç dünyasıyla bir anlaşma yapmış olmasıydı. Anlaşmanın koşulu basitti. Ne isterseniz yapabilirsiniz, biz ise bütün bunları görmezlikten geleceğiz. Ama yalnız bir şartla, ne yapacaksanız yurt dışında yapın. Belgrad sadece tüm suç dünyasını yurt dışına ihraç ediyordu. Yugoslav suç patronlarının özel hedefleri İtalya, Avusturya, Almanya ve İsveç'ti. Bunun da nedeni basitti. Türklerle Yugoslavlar 1960'lı yılların ortalarında kuzeydeki daha zengin ülkelere akan konuk işçilerin ilk dalgasını oluşturmuşlardı. Bu da gelmeleri ve şımarmış yerli halkın artık yapmak istemediği pis işleri yapmaları için cesaretlendirildikleri anlamına geliyordu. Her büyük etnik hareket kendi suç dünyasını da beraberinde getirir. İtalyan mafyası New York'a İtalyan göçmenleriyle gelmişti. Türk suç örgütleri de çok geçmeden Avrupa'daki konuk işçi topluluklarına katıldılar. Yugoslavlar da aynı durumdaydı ama anlaşma burada daha karmaşık ve bağlantılıydı. Belgrad bu durumdan iki yönden faydalandı. Dış ülkelerde çalışan Yugoslavlar kazançlarını her hafta memlekete yolluyorlardı. Komünist bir devlet olarak Yugoslavya'nın ekonomik durumu sürekli bozuktu. Ama kesilmeyen nakit akışı bu gerçeği gözden gizliyordu. Birleşik Amerika ile İngiltere Tito Moskova'yı dışladığı sürece başka yaptıklarını fazla umursamaz görünüyorlardı. Gerçekten de Tito bütün soğuk savaş sürecince tarafsız ülke liderlerinden biri sayıldı. Adriyatik boyunca uzanan güzel Dalmaçya sahiline akın akın turist geliyor, bol yabancı döviz getiriyorlar, ülkenin işleri tıkırında gidiyordu. Memleketin içinde ise Tito hasımlarına ve karşıt görüşlere karşı son derece katı bir politika güdüyor, fakat bu gerçek dışarı sızdırılmıyordu. Gangsterlerle olan anlaşma sivil polis değil, devlet güvenliği ya da DB olarak bilinen gizli polis tarafından yürütülüyor ve denetleniyordu. Şartları koyan da DB'ydi. Dış ülkelerdeki Yugoslav topluluklarını sömüren gangsterler hiç ceza görmeden memlekete dönebiliyorlar ve dönüyorlardı. Kendilerine sahilde villalar, başkentte de konaklar yaptırıyorlardı. DB'nin patronlarının emeklilik fonlarına zaman zaman bağışlarda bulunmak zorunda kalıyorlar, arada sırada da faturasız ve kendileriyle bağlantı kurulamayacak şekilde yasa dışı görevleri yerine getirmeleri isteniyordu. Bu avantajlı anlaşmanın mimarı uzun süredir istihbaratın patronu olan ürküntü verici şişman Slovenyalı Stane Dolanç'tı. Yugoslavya'da biraz fuhuş vardı ama yerel polisin kontrolünde, ayrıca resmi emeklilik fonlarına katkıda bulunan kazançlı kaçakçılık da vardı. Ancak devletin dışındaki şiddet yasaktı. Genç kopuklar rakip semtlerde sokak çeteleri yönetecek düzeye ulaşıyorlar, turistlere ait olmayan otomobiller çalıyorlar ve sokaklarda arbede çıkarıyorlardı. Daha ciddi olmak isterlerse gitmek zorundaydılar. Uyarıları duymazlıktan gelenler kendilerini uzaktaki bir tutuklu kampında bulabilirler, hücrelerinin anahtarı ise derin bir kuyuya atılırdı. Mareşal Tito hiç aptal değildi ama ne de olsa bir ölümlüydü. 1980'de ölmesi üzerine işler berbat oldu. Belgrad'ın işçi mahallesi Zemun'da Ziliç adında bir makinistin 1956'da bir oğlu doğmuştu. Ona Zoran adını verdi. Çocuğun gaddar bir ruhu ve azgınlık derecesine şiddetli bir karakterinin olduğu küçük yaşından belli oldu. 10 yaşına geldiğinde öğretmenleri onun adını duyunca ürperiyorlardı. Ama Zoran'ın sonradan Zeljko Raznatović namı diğer Arkan gibi diğer Belgrad gangsterlerinden onu ayıran bir yanı vardı. Çok zekiydi. 14 yaşından itibaren okulu terk ederek bir gençler çetesinin lideri oldu. Araba çalmak, kavga çıkarmak, içmek ve mahallenin kızlarına yılışmak gibi eğlenceleri vardı. İki çete arasındaki bir çatışma sırasında rakip çetenin 3 üyesi bisiklet zincirleriyle o kadar kötü dövülmüşlerdi ki günlerce hayatla ölüm arasında gidip geldiler. Mahalli polis şefi sonunda bu kadarının yettiğine karar verdi. Ziliç getirildi, güçlü kuvvetli iki polis tarafından bodrum katına indirildi ve ayakta duramayacak hale gelene kadar kauçuk sopalarla dövüldü. Burada herhangi bir kötü niyet söz konusu değildi. Polis sadece çocuğun onların söylediğine konsantre olmasını istiyordu. Polis şefi bundan sonra ona bir ya da birçok öneride bulundu. Tarih 1972 idi. Çocuk 16 yaşındaydı. Bir hafta sonra ülkeden ayrılmış bulunuyordu. Ancak elinde bir tavsiye mektubu vardı. Almanya'da Liuba Zemunac'ın çetesine katıldı. Bu at takmaydı ve çete reisinin doğduğu varoştan alınmıştı. O da Zemun'dan gelmişti. Zemunac etkileyici derecede zalim ve acımasız bir gangsterdi. Yıllar sonra bir Alman mahkeme binasının lobisinde vurularak öldürülecekti. Ama Zoran Zilic 10 yıl süresince onun yanında kalarak kullandığı en sadist çete üyesi olarak patronunun hayranlığını kazandı. Haraççılıkta korku vermek çok önemlidir. Zilic bunu yapabiliyor ve her anından zevk alıyordu. Zilic 1982'de 26 yaşında kendi çetesini kurdu. Bu davranışı eski patronuyla arasını açabilirdi. Ama Zemunac aradan çok geçmeden öbür dünyayı boylamıştı. Zilic bundan sonraki 5 yıl boyunca Almanya ile Avusturya'da çetesinin başında kaldı. Almanca ile İngilizceyi çoktan öğrenmişti. Ama ülkede her şey değişiyordu. Almanlara karşı savaşmış, eşsiz sicilli bir gerilli olarak ve doğal olmayan bu 7 eyaletlik federasyonu böylesine uzun zamandır bir arada tutan Mareşal Tito'nun yerini doldurabilecek bir başkası yoktu. 80'li yıllarda Yugoslavya'da bir dizi koalisyon hükümeti iktidara geldi, iktidardan düştü. Ama kuzeyde Slovenya ile Hırvatistan'da, güneyde de Makedonya'da ayrılık ve bağımsızlık rüzgarları esiyordu. 1987'de Zilic başkalarının dikkat etmediği ya da azımsadığı sefil bir eski Komünist Parti üyesiyle kader birliği yaptı. Adamın hoşuna giden iki niteliği vardı. Güç peşinde koşarken mutlak bir acımasızlık ve iş işten geçene kadar rakipleri uyutan bir kurnazlıkla sahtekarlık. Yükselecek adamı keşfetmişti. 1987'den itibaren Slobodan Milošević'in asımlarını halletmeyi teklif etti. Hiç kuşkusuz red yanıtı almamıştı. Milošević 1989'da komünizmin öldüğünü kavramıştı. Şimdi aşırı Sırp milliyetçiliğini destekliyordu. Zilic ona sonuna kadar hizmet etti. Yugoslavya parçalanıyordu. Milošević kendine federasyonu kurtaracak adam süsü verdi. Ama bu işi soykırım ya da etnik temizlik yoluyla yapacağından söz etmedi. Sırbistan'ın içinde ve Belgrad çevresindeki eyalette popülerliği her yerdeki Sırpları Sırplara karşı girişilen zulümden kurtaracağı inancından kaynaklanıyordu. Bunu yapması için önce Sırplara zulüm edilmesi gerekiyordu. Hırvatlarla Bosnalılar bunu kavramakta geciktikleri takdirde bu düzenlenebilirdi. Küçük bir yerel katliam bölgedeki çoğunluğun aralarındaki Sırplara karşı harekete geçmesi sonucunu doğuracaktı. Milošević de bundan sonra Sırpları kurtarmak için bir ordu gönderebilecekti. Birer vatansever kisvesine bürünen gangsterler Milošević'in tahrikçileri rolünü benimsediler. Yugoslav devleti 1989'a kadar gangster çetelerini memleket içinde ve dışında kendisine fazla yaklaştırmadığı halde Milošević onları memlekette tam ortaklığa kabul etti. Hükümet içinde güçlü bir konuma yükselen bütün ikinci sınıf kişiler gibi Milošević de paradan büyülenmişti. Söz konusu tutarların büyüklüğü onun üzerinde yılan oynatıcısının kavalının kobra üzerindeki etkisinin aynını yapıyordu. Paranın satın alabileceği lüksü umursadığı yoktu. Şahsen sonuna kadar tutumlu olarak kaldı. Onu hipnotize eden paranın ek bir güç kaynağı olma niteliğiydi. İktidardan düştüğünde yerine geçen Yugoslav hükümeti onunla arkadaşlarının 20 milyar dolara yakın parayı zimmetlerine geçirip özel hesaplarına aktardıklarını meydana çıkardı. Başkaları o kadar da tutumlu değillerdi. Bunların arasında adamın korkunç karısı ve aynı derecede korkunç oğluyla kızı da vardı. Milošević ailesinin yanında Munsterlar küçük ev gibi kalıyordu. Bu tam ortakların arasında Zoran Zilic de vardı. Diktatörün kişisel yardımcısı kiralık katili oldu. Milošević'in rejiminde ödül hiçbir zaman nakit biçiminde olmuyordu. Getirisi yüksek dalavereli işler üzerine tam hak ve buna ek olarak cezalandırılmaktan kesin bir bağışıklık biçiminde gerçekleşiyordu. Zalimin dostları soyabilirler, işkence edebilirler, tecavüz edebilirler, öldürebilirlerdi. Normal polisin ise buna karşı yapabileceği bir şey yoktu. Bir suç, ikiyüzlülük, sahtecilik rejimi kurdu. Kendine bir vatansever süsü verdi ve Sırp ile Batı Avrupalı politikacıları yıllarca oyuna getirdi. Tüm yapılan zulme ve dökülen kanlara karşın Yugoslavya Federasyonu'nu veya Büyük Sırbistan hayallerini kurtaramadı. Slovenya ayrıldı, onu Makedonya ile Hırvatistan izledi. 1995 yılının Kasım ayında Dayton Anlaşması uyarınca Bosna'da gitti. 1999 Temmuz'u geldiğinde Kosova'yı kaybetmenin dışında Sırbistan'ın kendisinin bile NATO bombaları tarafından kısmen tahrip edilmesine neden olmuştu. Zilic Arkan gibi küçük bir yasa dışı asker müfrezesi kurmuştu. Başkaları da vardı. Örneğin Franky Stamatovic'in grubu. Göze çarpmayan, acımasız ve ürkütücü Franky'nin çocukları gibi. İşin tuhafı Franky bir Sırp bile değil. İstriyalı vatan haini bir Hırvattı. Belgrad Holiday Inn'in lobisinde vurulan gösteriş meraklısı arkandan farklı olarak Zilic kendisiyle grubunu neredeyse göze gözükmeyecek kadar arka planda tutuyordu. Ama Bosna Savaşı sırasında 3 kez grubuyla kuzeye çıkarak ta ki Amerikan müdahalesi durdurana kadar o perişan eyalette insanlara tecavüz ve işkence edip öldürdü. Üçüncü fırsatı 1995 yılı Nisan ayında yakaladı. Arkanın grubuna kaplanlar adını takmasına, 200'e yakın adamının bulunmasına karşın Zilic Zora'nın kurtları adıyla ve az sayıda adamla yetinmişti. Üçüncü çıkışlarında sayıları bir düzineden fazla değildi. Bir tanesi dışında hepsi de daha önce de benzer faaliyetlerde bulunmuş haydutlardı. Bir telsizcisi yoktu. Küçük kardeşi hukuk okuyan bir meslektaşı ise kardeşinin bir zamanlar orduda telsiz operatörü olan bir arkadaşının olduğunu söylemişti. Öğrenci arkadaşı kanalıyla iletişim kurulan bu delikanlı, Paskalya tatilinden vazgeçerek kurtlara katılmaya razı olmuştu. Zilic onu nasıl biri olduğunu sordu. Hiç çarpışma görmüş müydü? Hayır, askerlik hizmetini telsiz, telefon ve radyo kanalıyla haber ileten bir birlikle yapmıştı. Onun için de bazı eylemlere katılmaya hazırdı. Zilic, kendisine ateş edilmediyse onun birini öldürmediği kesin dedi. Bu sefer onun için iyi bir deneyim olacak. Grup Mayıs ayının ilk haftasında kuzeye doğru yola çıktı. Rus malı ciplerinin çıkardığı teknik sorunlar hareketlerini geciktirmişti. Yeni kurulan Republika Srpska'nın başkenti olan küçük kayak merkezi Pale'den geçtiler. Burası Bosna'da yabancılardan arındırılarak %100 Sırp olan 3. bölgeydi. Bir zamanlar kış olimpiyatlarının yapıldığı ancak şimdi bir yıkıntı görünümündeki saray Bosna'nın kıyısından geçtiler ve doğrudan Bosna topraklarına girerek Banja Luka müstahkem mevkiinde karargah kurdular. Zilic bu noktadan hareketle eylemlere girişti, tehlikeli mücahitlerle karşılaşmamaya çalıştı ve askeri korumadan yoksun olmaları olası Bosnalı Müslüman topluluklar arasında kendisine zayıf hedefler aradı. 14 Mayıs'ta Vlasic Sıra Dağları arasında küçük bir köyü bastılar. Barındırdığı köylüleri temizlediler. Gece ormanda geçirdikten sonra da 15'i akşamı Banja Luka'ya döndüler. Yeni gönüllü hemen ertesi gün okuluna dönmeyi istediğini bağırarak onlardan ayrıldı. Zilic gitmesine ses çıkarmadı. Sadece ağzını açıp dışarıya bir şeyler sızdırdığı takdirde bizzat kendisini kırık bir şarap kadehiyle bir yerini kesip kadehle birlikte boğazına tıkayacağına dair onu uyardı. Çocuktan hoşlanmamıştı zaten, bön ve yufka yürekliydi. Dayton Anlaşması Bosna'daki eğlenceye son verdi ama Kosova sıradaydı. 1998'de ise Zilic orada da faaliyetteydi. Kosova Kurtuluş Ordusu'nu sindirmekte olduğunu iddia ederken gerçekte tarım toplulukları ve ilginç ganimetlerle ilgileniyordu. Fakat Slobodan Milosevic ile ittifak kurmasının gerçek nedenini hiçbir zaman ihmal etmiyordu. Despota yaptığı hizmetlerin zengin getirileri olmuştu. İşleri bir gangsterin ayrıcalıklarıydı. Her mafya üyesinin yapmak için yasaya karşı geldiği ve bunları Cumhurbaşkanı'nın sağladığı bir bağışıklıkla yapma hakkı. Birkaç kat kar getiren ayrıcalıklar arasında sigaralarla parfümler, kalite brandilerle viskiler ve her türlü lüks mallar yer alıyordu. Bu ayrıcalıkları kendisiyle kıyaslanabilir önemdeki biricik gangster olan Raznatovic ve diğer birkaç kişiyle paylaşıyordu. Polise ödediği zorunlu rüşvetlere ve politik korumalara rağmen 90'lı yılların ortalarında milyonerdi. Bundan sonra fuhuşa, uyuşturuculara ve silah kaçakçılığına da el attı. Akıcı Almanca ve İngilizce konuşması sayesinde uluslararası suç dünyasında tek dil bilenlerle kıyasla daha avantajlıydı. Uyuşturucularla silahların getirileri özellikle yüksekti. Dolar serveti 8 haneli rakamlara ulaşmıştı. Ayrıca Amerika'nın uyuşturucu silah kaçakçılığı ile ilgili ajanslarıyla CIA'in ve FBI'in dosyalarına da girmişti. Zimmete geçirilen paralar, güç, yolsuzluklar, gösteriş ve hedef edildikleri dalgavukluklarla şımaran Milosevic'in çevresindekiler tembelleştiler ve kayıtsızlaştılar. Eğlencenin sonsuza dek süreceğini sanıyorlardı. Ama Zilic aynı fikirde değildi. Çoğu arkadaşının servetini depolamak veya ihraç etmek için yararlandıkları bankalara rağbet etmedi. Kazandığı her kuruşu yurt dışında biriktiriyordu. Ama Sırp devletinde kimsenin bilmediği bankalar kanalıyla. Alçı'daki ilk çatlakları gözlemeye girişti. İngiltere ile Avrupa Birliği'nin o korkunç derecede zavallı politikacılarıyla diplomatlarının Milosevic'in iç yüzünü en sonunda anlayıp bu kadar yeter diye bağıracaklarını tahmin ediyordu. Kosova konusunda öyle oldu. Büyük ölçüde bir tarım bölgesi olan Kosova Karadağ'la birlikte Yugoslavya Federasyonu içinde Sırbistan'ın elinde kalan dominyonlardı. Nüfusu komşu Arnavutlardan ayırt edilemeyen 1 milyon 800 bin Kosovalı Müslüman ve 200 bin Sırp'tan oluşan bir nüfusu vardı. Milosevic 10 yıldan beri Kosovalılara kasten eziyet etmiş ve Kosova Kurtuluş Ordusu'nun tekrar oluşmasını sağlamıştı. Strateji değişmiyordu. Dayanma sınırını aşana kadar eziyet et, halkın hiddetlenmesini bekle, teröristleri parçala, Sırpları kurtarmak için bölgeye asker yolla ve tekrar düzeni kur. NATO sonunda daha fazlasına katlanamayacağını söylemişti. Milosevic inanmadı ama bu kez sözlerinde ciddiydiler. Etnik arındırma 1999 ilkbaharında başladı. Yapanlar işgalci 3. orduydu ve gizli polisle Arkan'ın kaplanları, Franki'nin çocukları ve Zora'nın kurtları gibi yardımcı güçlerden destek alıyordu. Öngörüldüğü gibi 1 milyonu aşkın Kosovalı dehşet içinde sınırı aşıp Arnavutluk'la Makedonya'ya kaçtı. Öyle olacağı hesaplanmıştı. Batı'nın onları mülteci olarak kabul etmesi gerekiyordu. Ama etmediler. Sırpları bombalamaya başladılar. Belgrad 78 gün dayandı. Halk görünürde NATO'ya karşıydı. Ama Sırplar çok geçmeden onları bu feci duruma düşürenin kaçık Milosevic olduğunu homurdanmaya başladılar. Çatı insanın kafasına yıkılınca savaş şevkinin ne kadar çabuk silinip gittiğini görmek çok ilginçtir. Ziliç gizli homurtuları duymuştu. Milosevic 3 Haziran 1999'da koşulları kabul etti. Daha doğrusu böyle ifade edildi. Ziliç için bu kayıtsız şartsız teslimdi. Çıkıp gitme zamanının geldiğine karar verdi. Savaş sona ermişti. NATO'nun Kosova'yı yüksek irtifadan bombardımana tutması sırasında hemen hemen hiç zarar görmemiş olan 3. Ordu bütün silahları ve donanımıyla geri çekildi. Kalan Sırplar ise öfkelerini de beraberlerinde götürerek Sırbistan içlerine kaçmaya başladılar. Hak ile yeksan olan ülkelerini gördükçe de bu öfke yön değiştirerek NATO yerine Milosevic'i hedef aldı. Ziliç servetinin son kalıntılarını başkalarının ulaşamayacağı bir yere aktarmaya ve kendi yolculuğuna hazırlanmaya başladı. Milosevic'i hedef alan protestolar 1999'da giderek büyüyordu. Ziliç 1999'daki bir görüşmelerinde diktatörden durum değerlendirmesi yapıp henüz kendisine sadık bir ordusu varken kendi hükümet darbesini düzenlemesini ve demokrasi veya muhalefet partileri numarasından vazgeçmesini yalvardı. Ne çare ki Milosevic popülerliğinin hiç eksilmediği kendi özel dünyasındaydı artık. Ziliç diktatörün yanından ayrılırken bir zamanlar sınırsız bir güce sahip olan adamların bu gücü kaybetmeye başladıkları zaman kendilerini dağıtmalarına şaşmaktan kendini alamıyordu. Dalgalar kumdan şatoyu yalarken cesaret, irade, kararlılık hatta gerçeği görebilme yeteneği de beraberinde süpürür götürür. Aralık ayında Milosevic artık gücünü kullanmıyordu. Can havliyle ona sarılmıştı. Ziliç hazırlıklarını tamamladı. Serveti 500 milyon dolara yakındı. Gidebileceği güvenli bir yeri de vardı. Arkan ölmüş, Milosevic'le arası açıldığı için idam edilmişti. Bosna'nın başlıca etnik arındırıcıları, Srebrenica katliamının sorumluları, Karadžić ile General Mladić, sığındıkları Republika Srpska'da hayvan gibi kovalanıyorlardı. Başkaları Lahey'deki yeni savaş suçları mahkemesine çıkarılmak üzere yakalanmışlardı. Milosevic 27 Temmuz 2000'de yeni cumhurbaşkanı seçimini 24 Eylül'de yapılacağını usulen ilan etti. Oylamalara bol miktarda hile karıştırılmasına ve sonucu kabul etmeye yanaşmamasına rağmen kaybetti. Kalabalık gruplar parlamentoyu basarak halefini cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturttular. Yeni rejimin ilk girişimlerinden biri Milosevic dönemini, cinayetleri ve kayıp 20 milyar doları kovuşturmak oldu. Eski despot Lüks Dedinje Badliyosu'ndaki villasına kapandı. Başkan Kostunica 1 Nisan 2001'de hazırdı. En sonunda tutuklama kararı çıktı. Fakat Zoran Ziliç çoktan kaçmıştı. 2000 yılı Ocak ayında ortadan kayboluvermişti. Kimseyle vedalaşmamış, yanına bavul da almamıştı. Eski ihtişamının işe yaramayacağı başka bir dünyada yeni bir hayata başlayacak biri gibi gitmişti. Dolayısıyla da her şeyi geride bırakmıştı. Yanına hiçbir şey ve hiç kimseyi almamıştı. Çok sadık kişisel koruması dev Kulaç dışında. Bir yıldır hazırlatmakta olduğu yeni sığınağına bir haftanın içinde yerleşmiş bulunuyordu. İstihbarat çevrelerinde hiç kimse onun gittiğinin farkında olmamıştı. Bir tek kişi dışında. Amerika'da sır tutan sessiz biri gangsterin yeni meskenini yoğun bir ilgiyle izliyordu. On ikinci kısım, sayfa 142. Keşiş. Rüyaydı, hep o rüya. O rüyadan kurtulamıyor, rüya peşini bırakmıyordu. Üst üste her gece bağırarak ve ter içinde uyanıyor, annesi de koşarak geliyor, onu kolların arasında tutarak biraz olsun rahatlatmaya çalışıyordu. Gördüğü karabasanı anlatamadı ya da anlatmak istemediğinden annesiyle babası için bir muamma ve bir kaygı nedeniydi. Ama annesi onun Bosna'dan dönene kadar bu tür rüyalar görmediğine emindi. Rüya her zaman aynıydı. Çamurun içindeki sığır ve insan dışkısı topaklarıyla çevrili soluk yuvarlak yüz gözlerinin önünden gitmiyor. Merhamet dileniyor, hayatını bağışlamalarını yalvarıyordu. Ziliç gibi o da İngilizceyi anlayabiliyordu. No, no, lütfen yapma türünden kelimeleri zaten herkes bilirdi. Ama ellerinde sırık olan adamlar güldüler ve tekrar ittiler. Yüz geri gelince bu kez Ziliç sırığını onun açık ağzının içine soktu. Ve ta ki çocuk pisliğin altında bir yerde ölene kadar itti, itti. Delikanlı rüyanın bu yerinde bağırarak ve ağlayarak uyanıyor. Ancak annesi onu kucaklayıp bir sorun olmadığını, Sencak'taki evinde kendi odasında olduğunu söyleyince susuyordu. Ama o Sırbistan'a karşı vatandaşlık görevini yerine getirdiğini sandığı zamanlar ne yaptığını, neyin parçası olduğunu anlatamıyordu. Babası daha katıydı, ağır bir işte çalışan bir adam olarak uyumayı gereksindiğini söylüyordu. Milan Rayak 1995 sonbaharında eğitimli bir psikoterapistle ilk seansına başladı. Haftada iki kez Belgrad'ın en iyisi olan Palmoticeva sokağındaki gri renkli 5 katlı psikiyatri hastanesine gidiyordu. Fakat itiraf etmeye cesaret edemediği için Laza Lazareviç'teki uzmanların da ellerinden bir şey gelmiyordu. Ona ruhunu arındırarak rahatlayabileceğini söylediler. Bu ancak itirafla olurdu. Miloseviç hala iktidardaydı. Ondan daha ürkütücü olan ise Banja Luka'daki o sabah ayrılıp Belgrad'daki evine dönmek istediğini söylediği zaman Zoran Zilic'in gözlerindeki bakıştı. Daha korkuncu ise ağzını açtığı takdirde sakatlanma ve ölüm hakkında fısıltıyla söylenmiş sözlerdi. Babası bağnaz bir ateistti. Tito'nun komünist rejimi sırasında yetişmiş, hayatı boyunca partinin sadık bir hizmetkarı olarak kalmıştı. Fakat annesi Rum ve Rus kiliseleriyle bağlantılı Sırp Ortodoks Kilisesi'ne inancını hiç kaybetmemişti. Kocasıyla oğlunun alaylarını umursamayarak sabah ayinlerine yıllarca katılmıştı. 1995 yılı sonuna yaklaşırken Milan'da onunla beraber gitmeye başladı. Ritüellerle ayinler, ilahilerle günlük kokular arasında biraz huzur bulmaya başladı. Annesinin sürekli devam ettiği oturdukları yerin 3 blok ötesinde futbol alanının yanındaki kilisede dehşet sanki uzaklaşıyordu. 1996'da hukuk sınavını verememesi babasını üzmüş ve öfkeden deli etmişti. Adamcağız bunun etkisiyle tam 2 gün evin içinde fırtına bulutu gibi bir yüzle yürüdü durdu. Okuldan gelen haberler onu her ne kadar üzdüyse de oğlunun bundan sonra söyledikleri büsbütün soluğunu kesti. ''Ben avukat olmak istemiyorum baba, kiliseye girmek istiyorum.'' Aradan bir süre geçti ama baba Rayak sonunda sakinleşti ve değişmiş oğluyla uzlaşmaya çalıştı. Papazlık ne de olsa bir meslekti. İnsanı belki zengin etmiyordu ama saygındı. Bir adam biliyorsunuz oğlum kiliseye katıldı derken başını dik tutabiliyordu. Papaz olmak isteyenler uzun yıllar eğitim görüyorlardı. Bu sürenin büyük bir kısmı ruhban okulunda geçiriliyordu. Ama çocuğun farklı düşünceleri vardı. İnzivada yaşamak istiyordu hem de gecikmeden. Niyeti keşiş olmak ve maddi her şeyi elinin tersiyle iterek sade bir yaşam sürmekti. Aradığı yeri Belgrad'ın güneydoğusunda buldu. Slanci köyündeki küçük Aziz Stefan Manastırı'ydı bu. Baş rahip ya da igumanın otoritesine bağlı bir düzine rahip vardı. Bunlar kendi çiftliklerini tarlalarında ve ambarlarında çalışıyorlar, kendi yiyeceklerini kendileri yetiştiriyorlar, geçen tek tük turistle hacıdan bağış kabul ediyorlar, derin düşüncelere dalıyor ve dua ediyorlardı. Bu manastıra kabul edilmek isteyenlerin uzun bir listesi vardı ve sıra atlayıp başlara geçmenin imkanı yoktu. Tesadüfler Milan'a yardım etti. Baba Rayak, İguman Vasilya ile görüşmeye gittiğinde başrahiple birbirlerine şaşkın halde baka kaldılar. Rayak kırlaşmış gür kara sakalına rağmen 40 yıl önce okulda arkadaş olduğu Goran Tomic'i tanımıştı. Başrahip eski arkadaşının oğluyla buluşmayı ve onunla kilisede olası bir kariyeri konuşmayı kabul etti. Başrahip kurnazca sezişiyle eski okul arkadaşının oğlunun duygusal bir karmaşa içinde olduğunu ve dış dünyada huzura kavuşamayacağını anlamıştı. Bunu daha önce de görmüştü. Hemen keşiş olmak isteyen biri için boş yer yaratamazdı. Dediğine göre şehirden gelen adamlar dini bir sığınak olarak görüp bir süreliğine keşişlerin arasına katılırlardı. Bosna Savaşı'nın sona erdiği 1996 yazında Milan Rayak domates, hıyar yetiştirmek, tefekkür ve dua etmek için Slanci'ye geldi. Karabasan yavaş yavaş silinip kayboldu. Başrahip Vasilya bir ay sonra çocuğa güneş çıkarmasını önerdi. Milan da bunu yaptı. Mihraptaki mumun ışığında ve Nasıralı adamın bakışının altında ne yaptığını başrahibe itiraf etti. Başpapaz İstavros çıkardıktan sonra lağım çukurundaki gencin ruhu ve yanındaki tövbekar genç için dua etti. Sonra Milan'dan yetkililere gidip cinayetten sorumlu olanları ele vermesini istedi. Fakat mutlak otorite hala Milosevic'in elindeydi. Zoran Zilic'in duyurduğu dehşet ondan da güçlüydü. Yetkililerin Zilic'e karşı parmaklarını kıpırdatacakları düşünülemezdi. Katilin vaat ettiği intikam ise gerçekleştiğinde en küçük bir yankı bile uyandırmayacaktı. Böylece sessizlik devam etti. Sancı 2000 kışında başladı. Milan yaptığı her hareketin duyduğu ızdırabı yoğunlaştırdığına dikkat etti. 2 ay geçtikten sonra babasına açıldı ama adam suçlunun rastgele bir mikrop olduğunu düşündü. Yine de Belgrad'ın büyük bir hastanesinde Klinički merkezinde testlerin yapılmasını ayarladı. Belgrad'ın tıp standartları oldu bitti Avrupa'nın en iyileri arasında yer alırdı. Belgrad hastanesi ise en iyilerle eşdeğerdeydi. Milan'a 3 test dizisi uygulandı, sonuçlar ise proktoloji, üroloji ve onkoloji uzmanları tarafından gözden geçirildi. 3. bölümün başındaki profesör sonunda Milan Rayak'ı klinikteki odasına davet etti. ''Sanırım bir keşiş adayısın değil mi?''
''Evet.''
''Öyleyse Tanrı'ya inanıyorsundur.''
''Evet.''
''Keşke ben de inanabilseydim. Aman Tanrım, inanamıyorum. Şimdi inancını test etmene sıra geldi. Haberler iyi değil çünkü.''
''Lütfen söyleyin.''
''Hastalığın kolorektal kanser.'' ''Dipnot, bağırsakların rektum ve kolon bölümlerinin kanseri.''
''Ameliyat edilebilir mi?''
''Çok üzgünüm, edilemez.''
Kemoterapiyle tedavi edilemez mi?
Çok geç, üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm.
Genç adam pencereden dışarıya bakışını dikti. Ölüme mahkum edilmişti. Ne kadar zamanım kaldı profesör?
Bu her zaman sorulan ve cevaplanması her zaman imkansız olan bir sorudur. Önlemlere başvurmak, iyi bir bakım, özel bir diyet, bir miktar radyoterapiyle 1 yıl. Belki daha az, belki daha fazla ama pek fazla değil.
Tarih Mart 2001'di. Milan Rayak Slanci'ye dönerek durumu başrahibe anlattı. Yaşlı adam hiçbir zaman sahip olamadığı bir oğulun yerine koyduğu çocuk için ağladı.
Belgrad polisi 1 Nisan'da Slobodan Milosevic'i tutukladı. Zoran Zilic ortadan kaybolmuştu. Milan'ın babası oğlunun ısrarı üzerine polisin üst kademelerindeki dostlarının yardımıyla Yugoslavya'nın en başarılı ve en güçlü gangsterinin bir yılı aşkın zaman önce ortalıktan kaybolduğunu, şimdi yurt dışında bilinmeyen bir yerde yaşadığını saptadı. Etkisi de kendisiyle birlikte yok olmuştu. Milan Rayak 2 Nisan 2001'de kağıtlarının arasında eski bir kartı arayıp buldu. Bir kağıt aldı ve Londra'ya İngilizce bir mektup yazdı. Mektubun ağırlık noktası 1. satırındaydı. ''Fikrimi değiştirdim. Tanıklık etmeye hazırım.'' 3 gün sonra mektubun eline geçmesinin üzerinden 24 saat geçmeden ve Windsor, Ontario'daki Stephen Edmund'la kısa bir telefon konuşmasından sonra iz sürücü Belgrad'a döndü. İfade yeminli bir çevirmenin ve bir noterin huzurunda İngilizce olarak alındı. Belge Milan Rayak ve tanıklar tarafından imzalandı. 1995'te Sırp gençleri kendilerine söylenenlere inanmaya alışıktılar. Ben de onlardan farklı değildim. Hırvatistan'la Bosna'da, daha sonra da Kosova'da ne kadar korkunç şeylerin yapıldığı bugün apaçık ortada. Ama bize kurbanların bu eski eyaletlerdeki tenha köşelerde yaşayan Sırp toplulukları olduğu söylenmiş, ben de buna inanmıştım. Kendi silahlı kuvvetlerimizin yaşlı insanları, kadınları ve çocukları toplu halde katlettiklerine inanmak mümkün değildi. Yalnız Hırvatlarla Bosnalıların böyle şeyler yaptıkları söylenmişti bize. Sırp kuvvetleri yalnızca Sırp azınlıkları korumak ve kurtarmakla ilgiliydiler. Hukuk fakültesinden bir arkadaşım bana ağabeyiyle başkalarının oradaki Sırpları korumak için Bosna'ya gittiklerini ve bir telsiz operatörüne ihtiyaçları olduğunu söyleyince de bir şeyden şüphelenmedim. Askerlik hizmetimi telsiz operatörü olarak yapmıştım ama savaş sahnelerinin kilometrelerce uzağında. Bosna'daki Sırp kardeşlerime yardımcı olmak için ilkbahar tatilimi feda etmeye razı oldum. Diğer 12 kişiye katıldığımda onların kaba saba tipler olduğunu gördüm. Ama bunun nedeninin savaştan dolayı katılaşmış olmaları olduğunu düşündüm. Fazlasıyla narin ve kof olmama kızdım. Grubumuz son dakikada bize katılan liderle birlikte 12 kişiydi. Ancak o zaman onun kötü üne sahip fakat pek az tanındığını duyduğum Zoran Zilic olduğunu öğrendim. Republika Srpska yollarında 2 gün yol aldıktan sonra Orta Bosna'ya girdik. Banja Luka'ya geldik. Oda tuttuğumuz ve yiyip içtiğimiz Bosna Oteli üstümüz oldu. Banja Luka'nın kuzeyine, doğusuna ve batısına üç sorti yaptıysak da bir düşmana ya da tehdit altındaki Sırp köyüne rastlayamadık. 14 Mayıs'ta güneye, Vlasiç Sıra Dağları'na hareket ettik. Bu dağların öte yanında biz Sırplar için düşman bölgesi olan Travnik'te Vitez'in bulunduğunu biliyorduk. Akşama doğru orman içindeki bir patikada yol aldığımız sırada önümüzde yürüyen iki küçük kızla karşılaştık. Zilit cipten inerek onlarla konuştu, gülümsüyordu. Onlara yakınlık gösterdiğini sanmıştım. Bir tanesi adının Layla olduğunu söyledi. Bir şey anlayamamıştım. Bu bir Müslüman adıydı. Kendi idam fermanını ve köylününkini imzalamıştı. Zilic kızları öndeki cipe bindirdi. Onlar da nerede oturduklarını işaret ettiler. Orası orman içindeki bir vadide bulunan küçük bir köydü. Yaklaşık 20 yetişkinle bir düzine kadar çocuk barındıran 7 kulübe, birkaç ambar ve çitlerle çevrili birkaç çim alandan ibaret önemsiz bir yer. Minik caminin tepesindeki hilali görünce adamların Müslüman olduklarını ve herhangi bir tehdit oluşturmadıklarını anladım. Diğerleri de ciplerden atlayarak köydeki herkesi topladılar. Kulübeleri aramaya başladıklarında bir şeyden şüphelenmedim. Bosna'da çapulculuk yapan Müslüman fanatiklerin, Orta Doğu'dan, İran'dan ve Suudi Arabistan'dan gelen mücahitlerin yolları üzerine çıkan Sırpları öldürdüklerini duymuştum. Onlar belki de o kulübelerde saklanıyorlardır diye düşündüm. Arama sona erince Zilic öndeki aracın başına döndü ve ön koltukların arasındaki bir döner sehpaya monte edilmiş makinelinin arkasına geçti. Adamlarına kenara dağılmalarını söyledi ve parmaklıkla çevrili çim alana sığınmış köylülerin üzerine ateş açtı. Her şey ben daha ne olduğunu anlayamadan oldu bitti. Ağır mermiler vücuduna saplandıkça köylüler zıplamaya ve dans etmeye başlamışlardı. Diğer askerler de hafif makineleriyle ateşe katıldılar. Köylülerden bazıları çocuklarını kurtarmak için onların üstüne yattılar. Küçük çocuklardan birkaçı bu sayede kaçabildiler. Yetişkinlerin arasından sıyrılarak mermilerden kurtuldular ve ağaçların arasına daldılar. Sonradan 6 çocuğun kaçabildiğini öğrendim. Midem bulanmıştı. Havada kan ve bağırsak kokusu vardı. Hollywood filmlerinde kokuyu duymazsınız. Daha önce insanların ölmesini görmemiştim. Ama bunlar ne asker ne de partizandı. Kulübelerde belki tavşanları ve kavgaları öldürmek için eski bir av çiftesi bulunmuştu. Her şey bittikten sonra silahları ateşleyenler hayal kırıklığına uğramış görünüyorlardı. Ne alkol ne de değerli bir şey bulunmuştu. Bunun üzerine evlerle samanlıkları ateşe verdiler. Biz de onları yanar halde bıraktık. Geceyi ormanda geçirdik. Adamlar kendi Slivovitz'lerini beraberlerinde getirmişlerdi. Çoğu bu içkiden sarhoş oldu. Uyku tulumunun içinde korkunç bir hata yaptığımı düşünüyordum. Bu etrafımdakiler vatansever falan değildiler. Zevk aldıkları için öldüren katillerdi. Ertesi sabah dağ sırasının ön yüzündeki bir dizi patikadan bizi dağların ötesindeki Banja Luka'ya götürecek olan boğaza doğru yol almaya başladık. İşte o zaman çiftlik eviyle karşılaştık. Orman içindeki küçük bir vadide tek başına yer alıyordu. Öndeki cipte bulunan zil için oturduğu yerden kalkıp durun diye işaret verdiğini gördüm. Motorlarımızı susturmamızı işaret etti. Sürücüler bunu yapınca ortalığa sessizlik çöktü. Hemen arkasından sesleri duyduk. Ciplerden yavaşça indik, silahlarımızı aldık ve açıklığın kenarına süründük. 100 metre kadar ötemizde iki yetişkin erkek 6 çocuğu bir ambardan çıkarıyordu. Adamlar silahlı ya da üniformalı değillerdi. Arkalarında bir yangında harap olmuş bir çiftlik evi vardı. Yanında da kapısında somunlar ve balıklar yazılı yepyeni bir Toyota arazi cipi duruyordu. Erkekler bizi görünce durdular ama çocukların en büyüğü olan 10 yaşlarındaki küçük kız ağlamaya başladı. Başındaki eşarptan onu tanıdım. Layla'ydı. Zilic elinde tabancayla gruba doğru yürüdü ama erkekler dövüşme girişiminde bulunmadılar. Kalanlarımız yayılarak tutsakların etrafına nal gibi dizildik. Erkeklerin uzun boylusu konuşunca şivesinden Amerikalı olduğunu anladım. Zilic de anlamıştı. Diğerleri tek kelime İngilizce bilmiyordu. ''Amerikalı kimsiniz?'' diye sordu. Zilic cevap vermedi. Sadece yaklaşıp gıcır gıcır olan cipini inceledi. Tam o sırada adı Layla olan küçük kız ağaçlara doğru kaçmaya yeltendi. Adamlardan biri onu yakalamak için bir hamle yaptı ama kızı elinden kaçırdı. Zilic bunun üzerine dönerek tabancasını çekti, nişan alarak ateş etti ve küçük kızın kafasının arkasını uçurdu. Nişancılığından gurur duyduğu belliydi. Amerikalı ile Zilic'in arasında 3 metre var yoktu. 2 adımda bu mesafeyi aştı ve yumruğunu tüm gücüyle savurarak Zilic'in ağzının köşesine çarptı. Hayatta kalma şansı olmuş olsa bile bunu böylece kaybetmiş oldu. Zilic şaşırdı. Bütün Yugoslavya'da hiç kimse ona böyle bir şey yapmaya cesaret edemezdi. Patlayan dudağından kan boşanan Zilic yere çökerken herkes birkaç saniye dona kaldı. Hemen arkasından adamlarının altısı çizmeleri, yumrukları ve silahlarını kabzalarıyla Amerikalı'nın üzerine çullandılar. Göz açıp kapayana kadar onu kanlı bir külçe haline getirmişlerdi. Belki de oracıkta işini bitirirlerdi ama Ziliç engel oldu. Ayağa kalkmış elinin tersiyle ağzından akan kanları siliyordu. Adamlara dayağı son vermelerini söyledi. Amerikalı yaşıyordu. Gömleği yırtılmış, göğsü yediği tekmelerden kıpkırmızı olmuştu. Kesikler içindeki yüzü şişmeye başlamıştı. Açılan gömleği belindeki geniş para kemerini ortaya çıkarmıştı. İçi $100 banknotlarla tıka basa doluydu. Sonradan bunların en az 10 tane olduğu görülecekti. Ziliç ona vurmaya cüret eden adamı tepeden tırnağa süzdü.
''Vay canına, kan revan içinde kalmışsın.'' dedi.
''Soğuk bir banyo ihtiyacım var dostum, seni ferahlatacak bir şey.'' Adamlarına döndü. Onlar şeflerinin Amerikalı'ya gösterdiği ilgiye şaşırmışlardı. Ama Ziliç açıklıkta bir şey daha görmüştü. Lağım çukuru sıvı hayvan pisliği ama aynı zamanda insan dışkısıyla ağzına kadar doluydu. Bir zamanlar iki amaca hizmet etmişti. Geçen yıllar karışımı katılaştırmış olsa bile kısa zaman önceki yağmurlar yine sıvılaştırmıştı. Ziliç'in emri üzerine Amerikalı bunun içine atıldı. Soğuğun şoku delikanlıyı ayıltmış olmalıydı. Ayakları çukurun dibine değince çırpınmaya başladı. Biraz ötede çitle çevrili bir otlak vardı. Çit eskimiş ve kırılmıştı ama uzun sırıklardan bazıları sağlam kalmıştı. Adamlar bunları kavrayarak Amerikalıyı balçığın yüzeyinin altına itmeye başladılar. Zavallı, yüzünün çamurların yukarısına her çıkışında merhamet dilenmeye başladı. Hayatının bağışlanması için yalvarıyordu. 6. ya da belki 7. seferinde Ziliç'te bir sırık kaparak bunun ucunu çocuğun açık ağzının içine bastırdı ve dişlerinin çoğunu kırdı. Sonra onu aşağı itmeye başladı ve ta ki delikanlı ölene kadar itti. Ağaçlara doğru uzaklaşarak kahvaltıda yediğim sucuğu ve kara ekmeği kustum. İçimden hepsini öldürmek geliyordu. Ama sayıca çoktular, ayrıca çok da korkuyordum. Midemdekileri boşaltırken bir yaylım ateşi sesi kulağıma geldi. Kalan 5 çocukla Amerikalıyı bu yere getiren Bosnalı yardım işçisini öldürmüşlerdi. Bütün cesetler lağım çukurunun içine atıldı. Haydutlardan biri arazi cipinin kapılarındaki somunlar ve balıklar yazısının yapıştırılmış bir çıkarma olduğunu keşfetmişti. Kolayca soyulabiliyordu. Ciplerle oradan uzaklaştığımızda geride çocukların kanının otların üzerindeki parlak kırmızısıyla birkaç pirinç kartuşun ışıltısı dışında bir şey kalmamıştı. Zoran Ziliç o akşam dolarları adamlarının arasında pay etti. Her birine $100 vermişti. Ben almak istemedimse de çocuklardan biri olarak kalmam için en az 1 banknot almamda ısrar etti. O akşam barda dolardan kurtulmaya çalıştım ama Ziliç beni gördü ve kıyametleri kopardı. Ertesi gün Belgrad'a evime döneceğimi söyledim. Beni tehdit etti. Gördüklerim hakkında tek kelime söylediğim takdirde beni bulup sakatlayacak, sonra da öldürecekti. Kendim de bunun farkındayım. Cesur bir erkek değilim. Bunca yıldır susmama, hatta 1995 yazında o İngiliz bana soru sormaya geldiğinde bir şey söylememe de Ziliç'ten duyduğum korku neden oldu. Ama şimdi kendi kendimle barıştım ve Tanrı bana hayatta kalma gücünü verdiği sürece Hollanda veya Amerika'daki herhangi bir mahkemede tanıklık etmeye hazırım. Bütün söylediklerimin gerçek ve sadece gerçek olduğuna Tanrı adına yemin ederim. Senyak Bölgesi, Belgrad, 7 Nisan 2001, Milan, Rayak. İz sürücü o akşam Windsor, Ontario'daki Stephen Edmond'a uzun bir mesaj yolladı. Gelen talimatlar açıktı. Nereye gerekirse git, ne gerekirse yap, torunumu ya da ondan kalanları bularak Georgetown'daki evine getir.